tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Safa Aktan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Sedat Bey.
Gülay Hocam, bu hafta Osmanlı'nın ilk bu yenilik hareketlerini toplumsal düzen içerisinde neden devlet gerek duydu? 1. Mahmut dönemi ve 18. yüzyılın artık yavaş yavaş sonlarına doğru geleceğiz. Kurgumuz bu şekilde bu haftaya ilişkin, ama öncesinde bir kitap armağanımız var Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan.
Evet, bizim bu programımızda güzel bir kitap daha hediye ediyoruz. Kanuniye Armağan kitabını hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser 2001 yılında ikinci baskısını yapıyor. Eserin içerisinde çok güzel makaleler var. Yılmaz Öztun'a başta olmak üzere Tayyip Gökbilgin, Şerafettin Turan, Mehmet Önder, Semavi Eyice, Münir Aktepe.
Çok önemli tarihçiler hocam.
Ve Çağatay Uluçay'ın, yine Uğur Derman'ın, Süheyl Ünver'in yazıları var. Çok güzel konular var içerisinde de. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han'ın rahatsızlığı, son seferi ve vefatı. Burada cenazesi ve defniyle beraber konu alınıyor Süheyl Ünver tarafından. Yine Yılmaz Öztunan'ın Kanuni'nin Türk ve dünya tarihindeki yeriyle ilgili veciz bir makalesi var. Ailesiyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şeceresi ve buna dair notlar var. Yine Kanuni devrinde yazı sanatı ve hat ile ilgili Uğur Derman'ın çok güzel bir makalesi var. Ulu İdemir zamanında basılmış olan, onun ön sözüyle basılmış olan kitabın ikinci kısmı bu. Kanuni'nin fetihlerini, yaptığı faaliyetleri çok güzel bir şekilde ele alıyor. Kanuni Armağanı adlı eser. Talihli dinleyicimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.
Hocam, her hafta zaten birbirinden güzel eserler armağan etmek nasip oldu bizlere. Bundan dolayı mutluyuz. Gül Hocam, ben telefon numaralarımızı anımsatayım dinleyicilerimize. Hem soruları, hem yorumları, hem de kitap armağanımız için. Ardından söyleşimize başlayacağız. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız değerli dinleyicilerimiz. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz Güre Hocamızla sohbetimize. Hocam, yenilik hareketlerine neden gereklilik duyuldu ve neden yoğun bir şekilde yaşama geçirilmeye çalışıldı? Yenilik hareketlerinin bu düzeyde algılanması, tasarlanması bir toplumsal yaşayışta çok da kolay değil. Avrupa'daki Rönesans'ın bizim bu yenilik hareketlerimiz üzerinde tesirleri oldu mu?
Elbette dünyanın gitmekte olduğu bir gelişme ve yenileşme dönemi var. 16. yüzyıl özellikle Avrupa'nın Rönesans ve Reform hareketlerini yaşadığı ve 17. yüzyılda artık dünyanın batı ve doğusunda yeni gelişmelerin olduğu bir yüzyıl. Buna göre diyebiliriz ki artık ateşli silahların, yeni teknolojinin gündeme geldiği ve savaş teknolojisinin değiştiği bir çağda Osmanlı Devleti başta ordu sistemi olmak üzere daha başka konularda da, siyasi konularda da yenileşmek ihtiyacı duyuyordu. Öncelikle ordu sahasındaki mağlubiyet diyebileceğimiz bazı başarısızlıklar ve ülkenin toprak kaybetmeye başlaması 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılda da devam eden yenileşme hareketlerinin daha çok askeri temeldeki yenileşme çabaları olarak karşımıza çıkmasının temel nedenidir. Ancak bunun ötesinde fark edilmesi geç olan, tarihi açıdan geriye dönük değerlendirme yaptığımızda ve ders alma anlamında değerlendirecek olursak, Osmanlı Devleti'nin takip etmekten geç kaldığı, takip etmekten uzak kaldığı bazı gelişmeler daha vardır askeri konuların dışında. Ve asıl sosyal konulardır bunlar. Bunların içerisinde en önemlilerinden birisini söyleyeyim. Ticaret sahasındaki ve üretim sektöründeki yenileşme hareketleridir. Ve ticaretin kurallarının merkantilizm adıyla bildiğimiz yeni bir uluslararası ticaret nizamnamesi ya da kuralları oluşturuyordu Avrupa'da 16. yüzyılda. Osmanlı Devleti'nin ticaretteki hükmünü kırmak, azaltmak için bazı yeni gelişmeler olmuştu. Mesela ticaret yollarının değiştirilmesi ve Osmanlı Devleti'ne verilmekte olan gümrük vergisinin, ticaret vergisinin en aza indirilmesi gibi bazı emtia veya ticaret mallarının başka yollardan Osmanlı'ya gümrük vermeden yeni keşfedilmiş olan coğrafyalar üzerinden gönderilmesi, gidip gelme veya seferlerin yapılması gibi gelişmeler çok önemlidir. Yani Ümit Burnu'nun keşfi, Afrika'nın güneyinin keşfi ve ardından Hindistan'a yeni yolların ortaya çıkması elbette Avrupa için yeni maliyetler de getiriyordu ama bu maliyetler her şeye rağmen Osmanlı Devleti ile savaş olduğu sırada ticareti başka yollardan kendilerine bağlı olan sömürgelerine, zaman içerisinde sömürge diyebileceğimiz coğrafyalara uzanma açısından bir kolaylık teşkil ediyordu. Örneğin 17. yüzyılda Osmanlı Devleti artık Hindistan'a da seferler yapan bir ülke idi ama diğer taraftan 17. yüzyılda İngiltere'nin Hindistan'a artık uzanmaya başladığını ve olaylara müdahale etmeye başladığını görüyoruz. Yani artık Portekiz, İspanya, İngiltere gibi devletler, Fransa gibi devletler Avrupa'nın dışında yeni kıta diyebileceğimiz, onlar açısından yeni kıta olarak tanımlanmış olan başta Amerika kıtaları olmak üzere Güney Afrika ve Hindistan Uzak Doğu bölgelerinde rekabet içindeydiler. Kendilerine adalar, limanlar, şehirler ve ülkeler bağlamaya çalışıyorlardı. Bu bir sömürge yarışıydı. Sömürge ya da kendilerine yeni toprak, kara parçaları, ticaret yolları kazandırma yarışıydı. Daha da ötesinde bir ekonomik savaş idi. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde Osmanlı ekonomisinin çökmesinin aslında sebeplerinin iç ve dış olmak üzere farklı mihraklardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kendi içerisinde sanayileşemeyen Osmanlı esnafı bir diğer taraftan da kendi geleneksel sistemini de devam ettirememiştir ve bozulmuştur.
Yani
Çünkü
hocam,
geliklik sistemi dediğimiz ahilikten gelen temel ilkelerin devamlılık arz ettiği yani esnaf ahlakının korunduğu bir sistemden bunların bozulmasına doğru sanayileşemiyor ama sanayileşemediği gibi gedikleşiyor. Gedikleşmek ne demek? Tekelleşmek. Bir başka tabirle esnafla ilgisi olmayan pazar sahiplerinin ortaya çıkmış olması. Pazar sahipleri Yeniçerilerden ağalar, beyler veya askeri sınıftan bazıları idi.
hocam, Batılıların seri üretime geçmesi ama bizde geleneksel üretime devam edilmesi, dolayısıyla ortaya çıkan ürünün seri üretimde ucuz, bizde pahalı hale gelmesi bir. Bir de yine tarihçi değil sosyolog ama Necdet Sevinç'e göre bu keşfettikleri kıtalarda Batılılar değerli madenleri alıp getiriyorlar. Bu anlamda bu dış ticarette bizim ödemeler dengesinde sorunlara yol açıyor. Yenileşme hareketlerinin yaşama geçirilmesi için bu tespitler sizce doğru mu Güray hocam? Yani enflasyon olduğu doğru mu?
Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren ekonomik sıkıntıları da olan bir devlettir. Aslında yani ekonomik sıkıntısı her zaman olan bir devlettir. Sadece 16. yüzyıl ya da 15. yüzyıl şeklinde değerlendirmemiz doğru olmaz. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında da ekonomik sıkıntıları vardır. Fatih zamanında da vardır. Evet, ekonominin kısmen daha rahat olduğunu söyleyebileceğimiz Yavuz Sultan Selim Han dönemi biraz belki bu açıdan değerlendirilebilir ama o da görecelidir. Çünkü 8 yıl gibi çok kısa bir süredir aslında diğer hükümdarlara göre Yavuz Sultan Selim Han'ın yapmış olduklarını, semeresini tam olarak göremiyoruz. Kanuni dönemini görüyoruz. Kanuni döneminde de sürekli yükselen, genişleyen, büyüyen bir süper güç olarak Osmanlı Devleti karşımıza çıkar. Aslında gücünün, ekonomik gücünün aslında büyümeye kullanıldığını anlıyoruz. Ekonomik gücünü para biriktirmeye değil de Osmanlı Devleti'ni bir medeniyete ve yüksek bir güce dönüştürmeye dönük kullanan bir kanuni var karşımızda. 17. yüzyılda ise Osmanlı Devleti artık Avrupa'daki ve yeni kıtaların keşfinden sonra gelişen sömürge imparatorluklar diyebileceğimiz imparatorluklardaki bütçeyle kıyasladığımızda ekonomik bakımdan daha çok zorda olan bir ülke halinde. Çünkü Osmanlı Devleti'nin gideri gelirinden çok daha fazla olmaya başlamıştır 17. yüzyılda. Bir toprak sistemi de bozulmuştur. Devlet idaresindeki bozulmalar var. Askeri anlamda yapılan seferlerden herhangi bir ganimet ya da bir coğrafya elde etmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Kaldı ki genişleme veya büyüme döneminde, yükselme döneminde sürekli olarak askeri başarılar, askeriyenin de daha güçlü ve kendi kendini finanse edebilen, kendi kendini doyuran bir ülke halinde genişlemesini sağlıyordu. Bu da yeterli olmamıştır. Artık 17. yüzyılda da askeri masrafların artmasıyla saraydaki tabak tencereye kadar para bastırmak için akçenin değerinin düşürülmesi, paranın ayarının düşürülmesi gibi yöntemlere başvurulduğunu görüyoruz. Özellikle 1695 yılından itibaren Osmanlı'da kırık akçe dediğimiz bir para sistemine geçilmiş olması, yani akçenin tamamıyla altından çıkması, kırık akçe dediğimiz sistemle birlikte hazinenin artık gücünü kaybettiğini kesinlikle anlıyoruz. Hazine de dengesi veya bütçe dengesi dediğimiz bir tabir var. Günümüzde de kullanılır bu. Bütçe dengesinde gelir ve giderler devlet hazinesinde hesaplanırken dış borç, iç borç dediğimiz bir borçlanma dengesi vardır. İşte bu dengeyi hazinede bütçe dengesini sağlayabilmek çok kolay olmamıştır. Defterdar Sarı Mehmet Paşa bunun sebeplerini anlatıyor. Diyor ki devletin rüşvete, irtişaya son vermesi, askeri disiplini sağlaması ve toprak ağalığı sisteminin yenilenmesi gerekir diyor. Yani topraktaki üretimin devamlılığı esasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğini ve timar sisteminin bozulmasının gerekçelerini, sebeplerini ortaya koyuyor. Timar sisteminin bozulduğunu söylüyor kısacası. Bunlar düzene konulduğu zaman, vergi düzenli ve adaletli bir şekilde toplandığı zaman ekonomi toplanır diyor. Gerçekten de Defterdar Sarı Mehmet Paşa bir nişancı idi, aynı zamanda nişancı olarak da atanmıştı. Daha sonra Vezir-i Azam payesine de yükseltilmiştir. 7 defa görevden gitmiştir. Bütçeyi her topladığından sonra görevden alınmış, hapse atılmış, sonra tekrar çıkarılarak ekonomiyi toplamış ve böyle bir mücadele var. Yani Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde idari rekabetler asıl Osmanlı'yı kendi içinde çürüten ve yıpratan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenileşme çabalarının karşısında da yine bu içerideki rekabet anlayışı çok önem taşıyor. Kırılma noktası neresi? Açıkçası ben 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılda artık tamamen kırılmaların gerçekleştiğini düşünüyorum. Osmanlı Devleti'nin kendi içindeki rekabetçi anlayış başarıya engel teşkil etmeye başlamıştı. Mesela
Hocam peki.
1. Mahmud'un o tahta geçmesi olayını geçen programımızda anlatmıştım. 3. Ahmet tahttan indirildikten sonra oğluna, kardeşine nasihat ediyor. Daha doğrusu 1. Mahmud'a nasihat ederken söylediği şeylerden birisi, Vezir-i Azamıma çok güvendim diyor. Sen bunu yapma diyor. Ancak 1. Mahmud'a bakıyoruz. Aynı şekilde Vezir-i Azamına çok güvenmiştir ve çok büyük hatalar da yapmıştır. Hata olarak değerlendirmemiz mümkün. Neden? Bir hükümdar bir yılda 3 tane sadrazam değiştirmez, kelle almaz. Veya bir zaferden dönen sadrazamı hiçbir gerekçe göstermeksizin görevden alıp sürgüne göndermez veya cezalandırmaz. Bu kendisinin 1. derecede Hasoda başı olarak tayin etmiş olduğu ve vezirlik payesinde gördüğü silahtar Beşir Ağa'nın etkisi altında kalmasından kaynaklanıyor. Adeta 1. Mahmud'un ilk dönemleri Beşir Ağa dönemi olarak değerlendirilmiştir. Baktığımızda yeniliklerde de onun etkisi var. Başarıları veya başarısızlıkları, takdir veya ceza yetkisini kullanmayı ona bırakmış. Beşir Ağa ne derse o oluyor. Bir kişi zafer de kazansa ceza alabilir. Neden? Beşir Ağa ne derse o olur gibi. böyle keskin kalıplarla askeri sınıfın cezalandırılması veya ödüllendirilmesinde adaletsizlikler ortaya çıktığını ve iç rekabeti hükümdarın göremediğini görmekteyiz. Vezir-i azama teslim olma. Burada da nasihat işe yaramamış diyebiliriz. Birinci Mahmud'un yapmış olduğu yenilikler de var. Humbaracı Ahmet Paşa'yı Humbara Ocağı'nın başına getirmesi ve özellikle Yeniçeri sınıfında, askeri sınıftaki başarısızlıkların teknolojide geri kalmaktan kaynaklandığını
Hocam
görmüş olması
humbaracı ne
çok önemli.
demek?
Humbara bomba yapma ilmidir, bilimidir diyebiliriz. Bugünkü anlamda söyledim. Tabiri caizse teknik anlamda Orta Çağ'da bu mancınıkla atılan ateşli silahlar vardı. Veya Grek ateşi diyorduk biz buna. Gregua ateşi. Grejua ateşinin yerine artık Osmanlı'da ve 16. yüzyıldan itibaren ateşli silahların yaygınlaşmasıyla başlamasıyla top tarzı ateşli silahlar ve bunların özellikle bir metalin içerisine, madenin içerisine sıkıştırılmış barutun bir fitille patlatılmasından oluşan bomba düzenekleri. Buna humbara deniliyor Osmanlı dilinde.
Hocam sanki
Humbaracılık top ve bomba ilmiyle ilgili
savunma
çalışmalar.
sanayinin bir unsuru
Tabii
gibi
mermi ve
sanki. Evet.
teknolojisi, onun atılma tekniği ile ilgili, barut teknolojisi ile ilgili bir durumdur. Humbaracı Ahmet Paşa, kendisi bir devşirme olmakla birlikte modern anlamda Osmanlı top sistemini ve Humbara Ocağı'nı kuran bir anlamda da Yeniçeri Ocağı'nı teknolojiyle buluşturan modern bir noktaya doğru taşıma gayretinde olan bir paşaydı. Humbaracı Ahmet Paşa'nın yeniliklerinin bir yenileşme hareketleri içerisinde de unutulmaması gereken bir adım olduğunu belirtebiliriz. Humbara tekniği daha önceden de vardı.
Tabii
Yani
hocam.
Osmanlı Devleti'nde de ateşli silahlarla lağım açarak bir kaleyi yıkmak için toprağın içinde patlatılan barut yoluyla kalenin çökertilmesi, yani yer altından çökertilmesi söz konusuydu. Ve Humbara Ocağı'nın görevlerinden birisi de budur. Yani lağım kazarak humbara yöntemiyle çeşitli kaleleri veya yıkılması gereken mevzileri, hedefleri ortadan kaldıracak, yol açacak bir savaş tekniğiydi. Savaşlarda da kullanılıyordu tabii ki. Ve Osmanlı Devleti bu teknolojiyi çok iyi bir şekilde modernize etmeyi başarmıştır aslında. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin askeri teknolojide başarılar elde ettiğini de söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte ticari sahada gerilemiştir. Özellikle esnafın durumunun çok kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Aslında çok başarılı bir dönem. 18. yüzyılın olaylarının özellikle 1774 yılına kadar olan Osmanlı askeri sahasındaki ilerleme 1718-1774 yılı arası çoğunlukla başarılarla doludur. Askeri başarılarla doludur.
1774 ne var hocam?
1774-1768'den itibaren başlayan Osmanlı-Rus Savaşı, Çarlık Rusyası ile yapılan bir milattır, bir dönüm noktasıdır ya da. Çünkü başarısız oldu. Osmanlı Devleti'nin gerilemesinin veya toprak kaybının Karadeniz'in Kırım bölgesiyle birlikte tamamen elden çıkması diyebileceğimiz bir noktaya doğru gidişinin temeli 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'na ve daha sonraki Osmanlı-Rus Harbi tabii devam ediyor 1792-94 yıllarında. Bütün bunlar Osmanlı'ya yeniden kaybedilen toprakların kazandırılması için yetmiyor. Savaşlar Rus çağrılığıyla devam ediyor. Ama 18. yüzyılın ortalarına doğru 1. Mahmut zamanında savaşların önce daha çok İran'la olduğunu görüyoruz. Önceki programlarımızda ifade ediyorum sürekli Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan bahsetmiştik. 4. Murat zamanında 1639 yılında Kasr-ı Şirin Anlaşması yapılmıştı. İran'la başlayan yeni savaşlar nedeniyle sınır bozuldu. Kasr-ı Şirin Anlaşması'na göre yapılan sınırlar, çizilen sınırlar bozuldu. Bunun üzerine yeniden bir anlaşma yapılmak zorunda kalınıldı. Ve yeni yapılan Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla 1739 yılında 1. Mahmut zamanında Osmanlı bugünkü sınırlarından daha ötede toprakları elde etmişti. Ancak zafer kazanmasına rağmen aldığı yerler vermiş olması pek memnuniyet verici değildi.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindesiniz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam sanki biraz geriye dönmek gerekiyor gibi şu anda bir sorun var size. Viyana kuşatması ve yenilik hareketleri dediğimde Viyana kuşatması başarısız Viyana kuşatmasını. O da son anda başarısız. Nereye oturtuyorsunuz?
Osmanlı devlet adamları genel anlamda devlet politikası hiçbir zaman başarısızlığı hazmedememiştir. Yani başarısızlık tabiri hiçbirinin aklında, hayalinde, düşüncesinde olamamıştır, kabullenememişlerdir. 1683 yılında Avrupa'da başlayan Kutsal İttifak Savaşları, 1686'da Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması diyoruz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başarısız olmasının pek çok nedeni var. Hem içeriden hem dışarıdan beklenilen yardımların yeterli düzeyde ulaşmaması, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başarısız olmasında etken olmuştur. Uzayan kuşatma ve Avrupa'daki ittifak, yani Kutsal İttifak çok ciddi bir yardımlaşmayla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın üzerine artan bir orduyla gelmiştir. Ve süre giden savaşlar 16 yıl devam etmiştir. Osmanlı Devleti 1699 yılında Karlofça Anlaşması'nı imzaladığı sırada ne yaptığını da aslında tarihçiler sonradan adını koydular. Çok büyük bir kayıp yaşadı. Yani bunu kesinlikle planlı bir kayıp olarak göremeyiz. Osmanlı şok yaşadı diyebiliriz. Yani büyük bir şok yaşadı. Büyük bir coğrafyayı kaybediyordu. Ancak bunu bir kalıcı kayıp olarak değerlendirmedi Osmanlı Devleti. Bunu yeniden telafi edecek yollar aradı. Başta ekonomisi olmak üzere askeri sistemini yenilemeyi ve yeniden düzenli bir şekilde Avrupa'da kaybedilmiş olan bu bölgelerin sorumlu olanlarından başlayarak yeniden elde edilmesi çabasına girdi. Prut Savaşı ve zaferi bunun bir alametidir. Prut'ta 1711 yılında gerçekten de Çarlık Rusyası çok büyük bir mağlubiyet almıştır. Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Anlaşması ve zaferi Osmanlı Devleti açısından bir ümit teşkil eder. Pasarofça Anlaşması da yine aynı şekilde Avusturya ile olan savaşların bitmesine ve toprak kaybının biraz daha azaltılmasına neden olmuştur. Yani yeniden elde etme ve ele geçirme çabası devam ediyor. Belgrad'ın Osmanlı Devleti'nin sınırlar içerisine dahil edilmesi, 1. Mahmut zamanında yapılan askeri seferlere bakarsak İran'a karşı galibiyet elde edilmesi, yine Avusturya savaşlarının yeniden başlaması üzerine Rusya ve Avusturya'ya karşı zaferler elde edilmesi dikkat çeken olaylar. Ancak Beşir Ağa meselesinden bahsetmiştim az önce. Gerçekten de 1. Mahmut saray ağalarının etkisi altında kalmıştır. Ve yakın adamlarının onu çok etkileyerek sık sık askeri komutanlar, serdarlar, vezir-i azamlar değiştirmek zorunda kalmasına ve devletin kendi içerisinde bir istikrarsızlık yaşamasına neden olduğunu söyleyebiliriz. 1740 yılında ekonominin bozulduğu ve artık dış ekonomik sorunlar nedeniyle ekonominin özellikle akçenin değerinin düşmesinden kaynaklı, akçenin ayarının bozulmasından kaynaklı reformlara ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Neticede Osmanlı Devleti Fransız sefaretinin de talep ve baskısıyla Fransa ile yapmış olduğu aralıklarla yapılan kapitülasyonları yenilemek zorunda kalmıştır. 1740 yılında bundan yaklaşık 200 yıl önce imzalanmış olan 1535 tarihli kapitülasyonlar daimi bir anlaşmayla daimi hale getirilmiştir ve Fransızlara Osmanlı ticaret şehirlerinde, pazarlarında, limanlarında gümrüksüz ticaret hakkı verilmiştir. Bu gerçekten Osmanlı Devleti'nin aslında sahip olduğu coğrafyayı stratejik anlamda çok iyi kullanamadığı anlamına da geliyor. Gümrüksüz bir hak vermek, ticaret olarak Fransızları Avrupa Birliği'nden ayıracak bir hamle olarak değerlendirilmiş olabilir. 1740 yılında da Avrupa içerisinde Osmanlı'ya karşı bir ittifakın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani 1683 2. Viyana'yı sordunuz. Ondan buraya bir bağlantı var. O nedenle bunları
İkinci
açıklıyorum.
Viyana'ya
Yani
ilişkin bir sorun
yaklaşık
daha var
50
hocam.
yıllık bir süreç içerisinde ittifakın bozulması çabasının Osmanlı Devleti tarafından sürdürülmeye çalışıldığını görmek açısından 1740 önemlidir. 1740'taki tavizi ya da imtiyazı vermenin, kapitülasyonları vermenin kendi içerisinde bir gerekçesi vardı. Vazgeçilmez bir şart mıydı? Vermeyebilir miydi? Vermeyebilirdi gibi görülüyor benim kanaatim. Ama Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan da kapitülasyonlardan her zaman zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yani
Hocam,
kapitülasyonları artırması gerekirken, yani gümrük vergisini artırması gerekirken hiç almaması ve kaldırması, daimi hale getirmesi Osmanlı ekonomisi için bir kayıptır. Osmanlı bir transport devletti. Buna rağmen gümrük vergisinden vazgeçebiliyor olması gerçekten de hayret verecek bir ekonomik tercihtir.
ama
Aslında
hocam
siyasi tercihin, ekonomik tercihin önüne çıktığını söyleyebiliriz.
az önce açıkladınız, ifade ettiniz, vurguladınız. Ticaret yollarının değiştirilmesi de zaten Osmanlı ekonomisi üzerinde bir enflasyonist baskıya sebep olmuş.
İfade ettiğim gibi 1740 yılındaki gelişmeler içerisinde ticari hayatın uygulanmasıyla ilgili fermanlar da var o tarihte. Kendi içerisinde Osmanlı başkentinde ve şehirlerinde, limanlarında ticaret fermanları yayınlanır. Ticaret kanunları yenilenir. Buna dair bir örneği özellikle hatırlatmakta da yarar görüyorum. Dinleyicilerimiz açısından da ilginç bir örnektir. Osmanlı Devleti'ne kalpazanların para basararak girdirmeye çalışmasından şikayet eder birçok ticaret esnaf. Ve bunun üzerine Osmanlı Devleti paraları, yani bozuk paraları veya nasıl diyelim, sağlıklı Osmanlı'nın kendi daphanesinde bastığı, kestiği sikkeleri, akçeyi kontrol edecek bir sistem kurar. Bu da bizim bugün döviz dediğimiz, dövizciler dediğimiz sarraf sisteminin ortaya çıktığını gösteriyor. İlk defa 1. Mahmut zamanında Osmanlı ekonomisinde, pazarında sarraf görüyoruz. Yani exchange dediğimiz döviz alışverişini değerlendiren, dışarıdan gelen parayı yerli parayla değiştiren ve para denkliğini, yani Avrupa'dan gelen parayla yerli paranın değiş tokuşundaki sistemi kurma çabasını görüyoruz. Bunu da 6 tane sarrafa vermiştir Osmanlı hükümdarı 1. Mahmut. 6 tane sarraf görevlendiriyor. Ve bunlar ticarette para dengesini bir banka gibi denetlemeye çalışıyorlar. Sarrafların ilk görevi bu. Aslında bugün dövizci diyoruz ama o gün banka ve para kontrolünü sağlamak amacıyla verilmiş yetkiler bunlar ve resmi yetkililer. Böylece biz Osmanlı Devleti'nin uluslararası para piyasasıyla kendi parasının değeri arasındaki farkı da azaltacak tedbirler almaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ayarı düşük veya bozuk para girmemesi için de tedbirler alıyor Osmanlı Devleti. Bununla ilgili yasaklar yayınlıyor. Limanlarda ve başşehirde buna dair görevliler tayin ediyor. Ve yurt dışından gelen tüccarların, kişilerin paralarının denetlenmesi söz konusu. Bu bir gümrük tedbiri aynı zamanda. Yani bugün de bazı ülkelere gittiğinizde cebinizdeki parayı çıkarttırıp sayarlar. İşte bundan fazlasını götüremezsiniz. Bunu şu paraya çevirip gidebilirsiniz derler. Yasaklar vardır. Belli ülkelerde böyle para gümrüğü vardır. Öyle cebinize istediğiniz kadar koyup çantanıza koyup yüklenip gidemezsiniz. Kağıt da olsa yapamazsınız. Kaldı ki Osmanlı Devleti altın olarak kullanıyordu parayı. Ayarı bozuk olan altının, akçenin Osmanlı piyasasında padişahtan habersiz olarak, onaysız olarak sürülmesi gibi bir sorun olduğunu anlıyoruz. Kırık akçe deniyor buna. Kırık akçe yani ve kalp akçe. Kalp akçe şu demek. Yani bir kalpazanın kendi ürettiği bir makinede parayı basıp gerçekmiş gibi piyasaya sürmesi.
Sahte
Ayarı
para hocam
sahte
işte.
para oluyor. Bununla ilgili çok sayıda olayı görmekteyiz. Demek ki Osmanlı'da maden var. Altın ve uzak doğudan gelen paralar var. Bunu basan bir kaçakçılık da devreye girmiş. Uluslararası var. işin bir tarafında uluslararası boyut var ama bir diğer tarafında da Osmanlı ekonomisinin yönetimindeki yaşanan sorunlar var.
Evet. Gürey Hocam, yeniden Viyana kuşatmasına ilişkin bir sorum olacak size. Bu yenileşme hareketleri sürecinde bir mütarik unsur olmuş mudur Viyana kuşatması? Başlatmış mıdır? Başlayan süreç üzerinde ne tür etkisi olmuştur?
Tabii yenilgi bir travmadır her zaman. Osmanlı Devleti için geri kalmışlığının zımnen kabulü anlamına da geliyor. Yani geri kalmışlık derken teknolojide yenilmek bir delildir. Yeniliyorsanız askeri bir olayda bunun sebepleri üzerinde düşünmeniz gerekir. Neden yenildiniz? Askeri bakımdan teknolojiniz iyi değil miydi? Siyasi bakımdan mı istikrarsızlıklar vardı? Ya da içeriden hainlik mi yaşadınız? Yani kendi ordunuzun içerisinden veya ülkenizin içerisinden öyle bir şey oldu ki dışarıya sürekli bilgiler aktı ve siz güvenliğinizi sağlayamadınız. Bu güvenlik meselesidir. Osmanlı Devleti gerçekten bütün bu yönleriyle baktığımızda kendi iç güvenliğini sağlayamaz hale gelmiş. Sürekli eşkıyalık olaylarının olduğu, timarlı sipahilerin timarlarının ellerinden alınması üzerine celali isyanlarının başladığı. Anadolu'da isyanlar devam ediyor 1. Mahmut zamanında. 1. Mahmut zamanında İran savaşları bitiyor, Avusturya savaşları bitiyor ama içerideki savaş bu arada devam etmiştir sürekli. Eşkıya sürekli olarak devletin müdahale edememesi üzerine köylünün halkın üzerinde, toprak sahiplerinin üzerinde baskı unsuru olmuştur. Devlet gibi artık hüküm sürmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin eşkıya meselesini, yani isyan ve içeride asayişi, güvenliği sağlayamama meselesini Cumhuriyet dönemine kadar sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yani içerideki olaylarla değil de daha çok dış olaylarla ilgilenen, büyük olaylarla ilgilenirken kendi iç güvenliğini sağlayamayan bir devlet. Gerçekten de çok yönlü sorunlar bunlar. Zaptiye Teşkilatı'nın kurulma gerekçesi de budur. Yani içerideki celali olaylarını, asayiş sorunlarını düzeltebilmek için Zaptiye Teşkilatı'nı Osmanlı Devleti kurmak zorunda kaldı 19. yüzyılda. Ve ama bu bugünkü iç güvenlik veya polis jandarma sisteminin temelini oluşturuyor Zaptiye Teşkilatı. Ve dış gücünde, askeri gücünde zaman içerisinde daha da büyük bir reformla yenilenmesi gerektiğinin 17. yüzyılda tam olarak anlaşıldığını söyleyebiliriz.
Hocam, tabii bütün bu Osmanlı yenileşme döneminde, daha sonraki dönemlerde Osmanlı ekonomisine ilişkin yaptığınız tespitler, yazılanlar falan hepsi kesinlikle gerçek ve doğru ama Balkan Savaşları'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın öncesine geldiğimizde de, yani bahsettiğimiz ekonomi öyle küçük bir ekonomi değil, hala dünyanın dördüncü büyük ekonomisi. Bugün biz ya 17. 18. o aralarda gidip geliyoruz. Osmanlı'nın ihtişamının bittiği anlamı taşımıyor hocam herhalde bu söylediklerimiz.
Kesinlikle Osmanlı Devleti o devleti aliye dediğimiz büyük devlet, büyük Osmanlı Devleti tabirini hak ediyordu ve devam ediyordu. Dünyada süper güçler ve önde gelen güçler anlamında sayıldığında Osmanlı Devleti'nin bu durumunu sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 1. Mahmut zamanında da sürdürüyor. Daha sonra 3. Osman zamanında her ne kadar dirayetsiz ve az süre hükümdarlık sürmüş bir padişah olsa da Osmanlı Devleti'nin gücünü devam ettirdiğini söyleyebiliriz. 3. Mustafa yaklaşık olarak işte 1757-1774 yılları arasında 20 yıla yakın bir süre, yani 17 yıl hükümdarlık yapmıştır. 1773 yılında Deniz Harp Okulu açılmıştır. Yani çok ilginç yenileşmeler var. Ardından da 1. Abdülhamid zamanında biz mühendishaneyi Berri-i Humayun'u, yani kara mühendishanesinin kurulduğunu görüyoruz. Hem deniz hem de kara ordusunun yenilenmesi, donanmanın yenilenmesi Osmanlı Devleti'nin adalarda da yeniden hüküm sürmek istediğini gösteriyor. Deniz savaşları Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen savaşlar oldu. Gerçekten de 18. yüzyıldaki donanma olaylarına baktığımızda deniz savaşlarının belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Ve Cumhuriyet'in kuruluşunda da deniz savaşları çok etkili oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Harbi.
Evet hocam.
Hepsi birbirinden önemli olaylar, deniz ile bağlantılı olarak gerçekleşti.
Yenileşme hareketlerinin sonunu, kazandığı ivmeleri, kazanamadığı ivmeleri ve onunla birlikte toprak sistemini de konuşamadık hocam bugün. Önümüzdeki hafta nasipse öyle diyelim, önümüzdeki hafta konuşmak üzere diyelim ve programın sonuna geldik. Dinleyicilerimizin mesajları var hocam, iletileri var, kitap armağanımız var. Bütün bunları da duyuralım. Hollanda'dan Mustafa Özcamusçu aramış. Şöyle söylemiş. Süper güçler ülkemizi terörle, ekonomik krizle ve darbelerle yıkmaya çalıştılar. Başaramadılar. Çünkü bizim hızlı bir şekilde büyümemizi istemiyorlar. Buna engel olmak için de her türlü oyuna, kötülüğe başvuruyorlar demiş. Hocam bu tespitine Sayın Mustafa Özcamusçu'nun katılmamak mümkün değil herhalde.
Kesinlikle Osmanlı Devleti'nin de içeriden dışarıdan uğraştığı meseleler tabii ki küresel bir meseleydi. Bunları belirtelim. Ve dinleyicimizin güncelle de bağlantılı olarak yapmış olduğu bu yorum üzerinde tarihten de ibret alarak değerlendirmemiz gereken çok önemli bir konudur.
Ve şu da anlaşılıyor ki dinleyicilerimizin mesajlarından göre hocam karşılıklı bir iletişim halinde götürüyoruz programı. Değerli dinleyicilerimiz de sağ olsunlar. Almanya'dan sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli bugün bizlere ulaştı hocam ve kitabımızı da kazandı. Kanuni Armağanı.
Tebrik ediyoruz Aydın Bey'e. İyi okumalar diliyoruz. Kanuni Armağanı hayırlı olsun.
Adresinde en kısa süre içerisinde olacak. Güle güle okusun. Hocam bir başka dinleyicimiz Almanya'dan Selim Çatallar. Onun da bir tespiti var. Uluslararası ilişkileri diyor. Öne çıkararak bu yenileşme dönemini hocamız anlatabilirse sevinirim diyor. Aslında hoca ona bir giriş yaptı ama ben merak ediyordum. Bu Viyana kuşatmasını sordum. Önümüzdeki hafta uluslararası boyutunu hocam evet.
Tabii uluslararası ilişkilerle tarih çok iç içe. Sonuçta uluslararası ilişkiler dediğimiz şey de eğer 1700'lü yılları konuşuyorsak tarih oluyor. Tarihin kendisi diplomasi oluyor. Önemli münasebetler var, anlaşmalar var, diplomatik girişimler var.
Evet hocam.
Onları da değerlendireceğiz.
Ve Selim Çatallar Almanya'dan arayan dinleyicimiz teşekkür etmiş program için. Ekibe saygılarını iletmiş. Biz de saygılarımızı sunuyoruz.
Biz de selamlar söylüyoruz Selim Bey'e. İyi programlar, iyi dinlemeler olsun.
Ve değerli dinleyicilerimiz bu hafta da sondayız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sağ olun, var olun.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk tarihinin izinde.